Ayrım 5.
Biri geçmişe dönüp daha siz doğmadan annenizi babanızı öldürebilir. Kaçılması olanaksız uzay zaman bölgesinin sınırı olan olay ufku kara deliği çevreleyen tek yönlü bir zar gibidir. Gafil astronotlar gibi şeyler ufuk olayından geçip kara deliğe düşebilirler. Ama hiçbir şey olay ufkundan geçerek kara delikten çıkamaz. Unutmayın ki olay ufku kara delikten çıkmaya çabalayan ışığın uzay zamanda izlediği yoldur. Ve hiçbir şey ışıktan hızlı gidemez. Olay ufku için Dante'nin cehennemin kapısında söyledikleri geçerlidir. Ey buradan içeri giren, tüm umudunu geride bırak. Olay ufkundan içeri düşen herkes ve her şey kısa bir sürede sonsuz yoğunluk bölgesine ve zamanın sonuna ulaşır. Genel görelilik kuramı devinen ağır cisimlerin uzayın eğriliği içinde ışık hızıyla yol alan dalgalanmalar biçiminde kütlesel çekim dalgaları yayınına neden olacağını öngörmektedir. Bunlar elektromanyetik alanın dalgalanmaları olan ışık dalgalanmalarına benzer. Fakat ayırt edilmeleri çok daha zordur. Işık gibi kendisini yayınlayan nesnelerden enerji alıp götürürler. Şu halde büyük kütlelerden oluşmuş bir sistemin zamanla durağanlıkta karar kılması beklenilir. Çünkü her türlü devinim enerjisi çekim dalgalarının yayınlanmasıyla uzaklaşıp gidecektir. Suya atılan mantar gibi. Mantar önce iner çıkar ama yayılan halkalar enerjisini uzağa taşıdıkça devinimi azalır ve sonunda durağanlaşır. Örneğin dünyanın güneş etrafındaki yörüngede dönmesi çekim dalgaları üretir. Enerji yetiminin etkisiyle dünyanın yörüngesi değişecek, gittikçe güneşe yaklaşacak ve sonunda dünya güneşe çarpıp duracaktır. Dünya ve güneş örneğinde enerji yetiminin hızı çok düşüktür. Küçük bir elektrikli ısıtıcıyı çalıştırmaya ancak yeter. Bu demektir ki dünyanın güneşe çarpması için daha yaklaşık milyon kere milyon, milyon kere milyar yıl var. Şimdiden endişelenmeye gerek yok. Dünyanın yörüngesindeki değişiklik gözlenmeyecek denli azdır. Ama aynı etki son birkaç yıl içinde PSR-1913+16 sisteminde gözlendi. PSR, pulsar, yani düzenli radyo dalgaları yayınlayan özel bir nötron yıldızı türüdür. Bu sistem birbiri etrafında dönen iki nötron yıldızından oluşur. Çekim dalgaları yayınlanması sonucu yitirilen enerji, iki yıldızın birbirlerine yaklaşmalarına neden olur. Bir kara delik oluşturmak üzere olan yıldızın çekimsel çökümü sırasında devinimler çok daha çabuk olacağından enerjinin taşınma hızı da çok daha fazla olacaktır. Şu halde yıldızın durağanlığa ulaşması için çok zaman geçmesi gerekmeyecektir. Bu son aşama nasıl bir şey olacaktır? Bunun yıldızı oluşturan bileşik yapıya yalnızca kütlesi ve dönme hızı değil, yıldızın içindeki gazların karmaşık devinimlerine bağlı olacağı düşünülebilir. Ve kara delikler de çöküp onları oluşturan cisimler kadar çeşitliyse, kara deliklere ilişkin genel önergelerde bulunmak çok zor olabilir. Ancak 1967'de kara deliklere ilişkin çalışmalar Berlin'de doğup Güney Afrika'da büyümüş ve doktora derecesini İrlanda'da almış Kanadalı bilimci Vernal Israel tarafından kökten değişikliğe uğradı. Israel, dönmeden duran kara deliklerin genel görelilik kuramına göre çok basit yapıda olmaları gerektiğini gösterdi. Kara delik, çapı kütlesine bağlı olan tam bir küre biçimindeydi. Ve kütleleri eşit olan herhangi iki kara delik birbirinin tıpatıp aynı olmalıydı. Hatta Einstein denklemlerinin 1917'den beri bilinen Karl Schwarzschild tarafından genel görelilik kuramının ortaya çıkışından kısa bir süre sonra bulunmuş bir özel çözüm ile tanımlanabilirdi. İlkin birçok kişi, Israel'in kendisi bile kara delik tam bir küre olduğundan ancak tam küre biçiminde bir cismin çökmesiyle ulaşılabileceğini savundu. Gerçek bir yıldız tam bir küre olamayacağına göre çökünce olsa olsa bir çıplak tekillik oluşturabilirdi. Ancak Israel'in bulduğu sonuçların özellikle Roger Penrose ve John Wyler tarafından savunulan bir başka yorumu vardı. Bu yorumda yıldızın çöküşü sırasındaki hızlı devinimlerin yaydığı çekim dalgalarıyla yıldızı gittikçe tam bir küreye benzeteceği ve böylece durağan hale gelince yıldızın tam bir küre olacağı savlanıyordu. Bu görüşe göre dönmeyen herhangi bir yıldız, biçimi ve iç yapısı ne denli karmaşık olursa olsun, çekimsel çöküm sonunda çapı yalnızca kütlesine bağlı tam bir küresel kara delikte son bulacaktı. Daha sonra yapılan hesaplarda bu görüşü doğruladı ve kısa bir sürede herkesçe benimsendi. Israel'in bulduğu sonuç yalnızca dönmeyen yıldızlardan oluşan kara delikler içindi. 1963'te Roy Kerr adlı bir Yeni Zelandalı dönen kara delikleri tanımlayan genel görelilik denklemlerine bir çözümler takımı buldu. Büyüklükleri ve biçimleri yalnızca kütleleri ve dönme hızına bağlı olan bu Kerr, kara delikleri değişmeyen bir hızda dönmekteydiler. Dönme hızı sıfırsa kara delik tam küre biçiminde olacaktı. Bu çözüm Schwarzschild çözümünün aynıydı. Dönme hızı sıfırdan farklıysa kara delik, dünya ve güneş ekvatorun yakınında şişkin olacaktı. Ve dönüş hızı arttıkça şişkinlik de artacaktı. İzrail'in sonucunun kapsamına dönen kara delikleri de içine alacak biçimde genişletmek üzere çöküp bir kara delik oluşturan herhangi bir cismin eninde sonunda Kerr çözümü ile belirlenen durağan bir durumda karar kılacağı böyle varsayıldı. 1970'te Cambridge'de araştırma yapan öğrencinin ve çalışma arkadaşım Brandon Carter bu varsayımı kanıtlamak için ilk adımı attı. Yerinde dönen bir kara deliğin fırfır dönen bir topaç gibi bir bakışım ekseni varsa, boyutu ve biçiminin yalnızca kütlesi ve dönme hızına bağlı olacağını gösterdi. Daha sonra 1971'de ben, aynı yerde dönen bir kara deliğin gerçekten bir bakışım ekseni bulunacağını kanıtladım. Son olarak 1973'te Londra'da King's College'den David Robinson, Carter'la benim sonuçlarımızı kullanarak varsayımın doğruluğunu gösterdi. Böylece bir kara delik gerçekten de Kerr çözümü olmalıydı. Böylece çekimsel çökümden sonra kara delik düzgün bir dönme deviniminde karar kılmalıydı. Ayrıca büyüklüğü ve biçimi çökerek onu oluşturan cismin doğasına değil, yalnızca kütlesi ve dönme hızına bağlı olmalıydı. Bu sonuç kara deliğin saçı yoktur deyişiyle bilinir oldu. Saçsızlık kuramı uygulamadan büyük önem taşımaktadır. Çünkü olanaklı kara delik çeşitlerini büyük ölçüde sınırlamaktadır. Böylece içinde kara delik olabilecek nesnelerin ayrıntılı modeli yapılabilecek ve modellerin öngörüleri gözlemlerle karşılaştırılabilecektir. Bu aynı zamanda çöktüğü zaman cisme ilişkin özelliklerin hemen hepsinin yiteceği anlamına gelir. Çünkü daha sonrasında cisme ilişkin ölçebileceğimiz şeyler topu topu, kütlesi ve dönme hızıdır. Bunun önemini gelecek bölümde göreceğiz. Kara delikler gözlemlerle doğruluğu tanıtlanmadan önce bir matematiksel model olarak ayrıntılı bir kuramın geliştirildiği bilim tarihinde sayılı bir iki olaydan biridir. Gerçekten de bu kara deliklere karşı çıkanların başlıca savı olmuştur. Tanıtı yalnızca doğruluğu kuşkulu genel görelilik kuramına dayalı hesaplar olan nesnelere nasıl olur da inanılabilirdi? Ancak 1963'te Palomar Gözlem Evi'nde gökbilimci Martin Smith 3C273 adlı radyo dalgaları kaynağı, yani 3. Cambridge radyo kaynakları kataloğunda 273 numaralı kaynak, yönünde zayıf bir yıldızsı cismin kırmızıya kaymasını ölçtü. Kütlesel bir çekim alanının neden olamayacağı denli büyüktü ölçtüğü. Kütlesel bir kırmızıya kayma olayıydı. Cisim o denli büyük ve bize o denli yakın olmalıydı ki güneş sistemindeki gezegenlerin yörüngelerini bozması gerekirdi. Bu kırmızıya kaymanın evrenin genişlemesinden ötürü olduğunu akla getiriyordu. Demek ki nesne çok uzaklardaydı ve o kadar uzaktan görülebilmesi için de çok parlak ya da bir başka deyişle müthiş miktarda enerji yayıyor olmalıydı. Böylesine büyük miktarda enerji üretebilecek düzenek yalnızca tek bir yıldızın çökmesi değil ama bir yıldız kümesinin özek bölgesinin tamamı olsa gerekti. Kırmızıya kaymaları büyük olan çok sayıda benzeri kuvasar, yani yıldızsı nesneler bulunmuştu. Ama hepsi de çok uzaktaydı ve bundan ötürü kara deliklerin kesin tanıtı için gözlenmeleri oldukça zordu. 1967'de Cambridge'deki araştırma öğrencisi Jocelyn Bell gökyüzünde düzenli radyo dalgası darbeleri yayınlanan nesneler bulmasıyla kara deliklerin varlığı ile ilgili yeni umutlar uyandı. Önce Bell ve denetçisi Anthony Huish yıldız kümesindeki bir yabancı uygarlıkla iletişim kurmuş olabileceklerini sandılar. Gerçekten de buluşlarını açıkladıkları seminerde buldukları ip 4 kaynağı LGM1-4 Little Green Man Küçük Yeşil Adamlar adlarını koyduklarını anımsıyorum. Ancak sonunda herkes gibi onlar daha az romantik bir vargıya ulaştılar. Pulsar adı verilen bu nesneler aslında manyetik alanları ve kendilerini çevreleyen maddeler arasındaki karmaşık etkileşimden dolayı radyo dalgası darbeleri yayınlayan döner nötron yıldızlarıydı. Bu uzay kovboy öyküleri yazanlar için kötü haberdi ama o zamanlar kara deliklere inanan sayılı kişiler olan bizler için umut vericiydi. Nötron yıldızlarının varlığı için ilk olumlu tanıttı bu. Nötron yıldızının çapı 30 kilometre kadar, yani yıldızın kara delik durumuna geldiği çapın yalnızca birkaç katıdır. Yıldız büzülerek bu denli küçülebilmişse, başka yıldızların daha da küçülüp kara delik olacaklarını beklemek pek de mantıksız olamazdı. Tanımı gereği hiçbir ışık yaymayan bir kara deliği ayırt etmeyi nasıl bekleyebilirdik? Bu biraz da kömürlükte kara kedi aramak gibi değil mi? Neyse ki bir yolu var. Jean Michel'in 1783'teki öncü makalesinde işaret ettiği gibi kara delik yakınındaki nesnelere çekim kuvvetini uygulamayı sürdürür. Gökbilimciler iki yıldızın kütlelerinin çekimiyle birbiri etrafında döndüğü pek çok sistem gözlemlemişlerdir. Bunun yanı sıra görünmez bir arkadaşın etrafında dönen tek bir görünür yıldızın oluşturduğu sistemler de gözlemlenmiştir. Elbette bundan hemen bu arkadaşın bir kara delik olduğu sonucuna varılamaz. Belki de görünemeyecek denli sönük bir yıldızdır. Ancak bu sistemlerden bazısı CYGNUX, X-1, Cygnus X1 adlı olanı gibi. Aynı zamanda şiddetli röntgen ışını kaynağıdır. Bu olgunun en iyi açıklaması bir miktar maddenin görünen yıldızın yüzeyinden saçıldığıdır. Bu madde küvet deliğinden akan su gibi. Sarmal bir devinim ile görünmeyen, arkadaşa doğru ilerlerken çok ısınarak röntgen ışınları yayınlar. Bu mekanizmanın işlemesi için görünmeyen nesne, bir beyaz cüce, nötron yıldızı ya da kara delik gibi çok küçük olmalıdır. Görünen yıldızın gözlemlenen yörüngesinden, görünmeyen nesnenin kütlesinin olanaklı alt sınırı belirlenebilir. CYGNUX-1 örneğinde bu güneşin kütlesinin yaklaşık 6 katıdır ki Chandrasekhar'ın sonuçlarına göre görünmeyen nesnenin beyaz cüce olabilmesi için çok fazladır. Nötron yıldızı olabilmesi için bile çok fazla bir kütledir bu. Şu halde kara delikten başka bir şey olamaz. CYGNUX-1'i kara deliksiz olarak açıklayan başka modeller de var ama bunların tümü de fazla zorlamaya dayanıyor. Öyle ki kara delik gözlemlerin gerçekten tek doğal açıklaması. Bununla birlikte Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden Kip Thorne ile CYGNUX-1'in de aslında bir kara delik içermediği üzerine iddiaya girdim. Bu benim için bir tür sigorta. Kara delikler üzerinde bunca çalışmam var olmadıkları ortaya çıkarsa tümüyle boşa gidecek. Ama o zaman da iddiayı kazanmış olacak ve Pride Eye dergisinin 4 yıllık aboneliğiyle avunacağım. Eğer kara delikler gerçekten var ise Kip 1 yıllık Penthouse okuyacak. İddiaya tutuştuğumuz 1975 yılında Cygnus'un kara delik olduğundan %80 emindik. Bugünlerde %95 emin olduğumuzu söyleyebilirim ama iddia henüz sonuçlanmadı. CYGNUX-1 sistemindeki gibi yıldız kümemizde ve Magellan bulutları adı verilen iki komşu yıldız kümesinde birçok kara delik daha bulunduğu konusunda tanıtlarımız da var şimdi. Ancak kara deliklerin sayısı şüphesiz çok daha fazla olmalı. Evrenin uzun geçmişinde çok sayıda yıldız çekirdek yakıtını tüketip çökmek durumunda kalmış olmalı. Hatta kara deliklerin sayısı yalnızca bizim yıldız kümemizde yaklaşık 100 milyar olan görülebilen yıldızların sayısından daha fazla olabilir. Bu denli çok sayıda kara deliğin neden olduğu fazladan kütlesel çekim, yıldız kümemizin niçin bu hızda dönmekte olduğunu açıklayabilir. Görünen yıldızların kütlesi bunu açıklamak için yeterli değil. Buna ek olarak yıldız kümemizin özeyinde kütlesi güneşimizinkinin yaklaşık 100 bin katı olan çok büyük bir kara deliğin bulunduğuna ilişkin elimizde bazı tanıtlar var. Kümedeki yıldızlardan bu kara deliğe fazla yaklaşanlar uzak ve yakın bölümleri arasındaki kütlesel çekim kuvvetlerinin farkından dolayı parçalanacaklardır. Bunların kalıntıları ve öteki yıldızlardan atılan gazlar kara deliğe doğru düşeceklerdir. C, Y, G, N, U, S, X-1'de olduğu gibi gaz bir sarmal boyunca ilerlerken ısınacaktır. Ama o örnektekinden daha az. Röntgen ışınları yayınlayacak o denli sıcak olmasa da kümemizin özeyinden geldiği gözlemlenen çok yoğun radyo dalgaları ve kızıl ötesi ışınlar kaynağının nedenini açıklayabilir. Kuvarsarların özeyinde de kütleleri güneşinkinin yaklaşık 100 milyon katı olan benzeri ama daha büyük kara deliklerin bulunduğu düşünülmektedir. Ancak bu korkunç kütleli kara deliklere düşen madde bu cisimlerin yaydığı müthiş enerji miktarını açıklayabilecek ölçüde güç kaynağı sağlayabilir. Madde kara deliğe sarmal bir devinimle yaklaşırken onu da aynı yönde döndürür ve dünyanınki gibi bir manyetik alan oluşturmasına neden olur. Düşen madde tarafından kara delik yakınında çok yüksek enerjili parçacıklar üretilir. Manyetik alan o denli şiddetlidir ki bu parçacıkları kara deliğin dönme ekseni doğrultusunda yani kuzey güney kutuplarından dışarıya doğru fışkırmalarda odaklaştırır. Bu fışkırmalar gerçekten de birçok yıldız kümesinde ve kuvarsarlarda gözlenmiştir. Bu arada güneşten daha az kütleli kara delikler olabileceği de düşünülmeli. Böylesi kara delikler çekimsel çökümle oluşmuş olamazlar. Çünkü kütleleri Chandrasekhar sınırının altındadır. Az kütleli yıldızlar çekirdek yakıtlarını bitirdiklerinde bile kendilerini çekim kuvveti karşısında ayakta tutabilirler. Böylesi az kütleli kara delikler olsa olsa çok yüksek dış basınç altında maddenin sıkışarak müthiş yoğunluğa ulaşmasıyla oluşabilirler. Bu türden koşullar çok büyük bir hidrojen bombasıyla ortaya çıkabilir. Fizikçi John Wyler'ın bir zamanlar yaptığı hesaba göre dünyadaki tüm okyanuslardaki suyun tümü ağırlaştırılıp kullanılabilse, özeyindeki maddeyi kara delik yaratacak denli sıkıştırabilecek bir hidrojen bombası yapılabilir. Elbette bunu gözlemleyebilecek kimse kalmaz. Daha gerçekçi bir olasılık da bu az kütleli kara deliklerin evrenin ilk zamanlarındaki yüksek sıcaklık ve basınç altında oluşmuş olabilecekleri. Kara delikler bu biçimde ancak evren o ilk zamanlarda tam, düzgün ve düzenli değilse oluşabilirler. Çünkü ancak ortalamadan daha yoğun, küçük bir bölüm bu yolla sıkışıp kara delik durumuna gelebilir. Bir takım düzensizlikler olmuş olmalı. Yoksa evrendeki madde yıldızlar ve yıldız kümeleri biçiminde kümelenmiş olmayıp bu çağda bile hala tam düzgün dağılmış olurdu. Yıldız ve yıldız kümelerinin varlıklarının nedenini açıklamak, gerekli düzensizliğin önemli sayıda erken kara delikler oluşumuna yol açıp açmadığına, açıkçası evrenin ilk sıralarındaki koşulların ayrıntılarına bağlıdır. Buna göre bugünkü erken kara deliklerinin sayısını saptayabilirsek, evrenin en önceki aşamalarına ilişkin büyük ölçüde bilgi edinmiş oluruz. Kütleleri 1 milyar ton, yani büyük bir dağın kütlesi, kadar olan erken kara delikler ancak başka görünen maddeler ya da evrenin genişlemesi üzerindeki çekimsel etkileriyle ayırt edilebilirler. Bununla birlikte gelecek bölümde öğreneceğimiz üzere kara delikler pek de kara değildirler. Bir sıcak cisim gibi ışırlar ve ufak oldukları ölçüde daha çok ışırlar. Yani mantığa aykırı olarak ufak kara delikler büyüklerden daha kolay ayırt edilebilir. 7. Kara delikler o kadar da kara değil. 1970'ten önce genel görelilik üzerine araştırmalarım büyük patlama tekilliği olup olmadığı sorusu üzerine yoğunlaşmıştı. Aynı yılın Kasım ayında bir gece kızım Lucy'nin doğumundan kısa bir süre sonra yatağa yatmaya hazırlanırken kara delikler üzerinde düşünmeye başladım. Sakatlığımdan dolayı bu oldukça yavaş süren bir iş olduğu için düşünmeye zamanım yoktu. O tarihlerde uzay zaman içindeki hangi noktaların kara deliklerin içinde, hangilerinin kara delikler dışında olduğuna ilişkin kesin tanımlar yoktu. Kara delikleri bugün de genellikle kabul edilen kendilerinden çok uzaklaşmanın olanaksız olaylar kümesi biçiminde tanımlama düşüncesini Roger Penrose ile daha önce tartışmıştım. Yani kara deliğin sınırı olan olay ufku, kara delikten uzaklaşmayı başaramayıp sonsuza değin kenarında dolaşan ışık ışınlarının uzay zaman içindeki yollarından oluşmaktadır. Bu birazcık polisten kaçarken bir adım önde olmayı becerip ama ondan bir türlü kurtulamamaya benzer. Aniden bu ışık ışınlarının yollarının birbirine hiçbir zaman yaklaşamayacağını fark ettim. Eğer yaklaşsalardı eninde sonunda birbirleri içine geçmeleri gerekirdi. Polisin ters yönde kaçan birisiyle karşılaşmasına benzeyen bir durum. Her ikiniz de yakalanırdınız ya da bu durumda dolaşıyor olamazlardı. Bu yüzden olay ufkundaki ışık ışınları her zaman birbirine koşut ya da birbirinden uzaklaşacak biçimde devinmeliydi. Bunu görmenin başka bir yolu, olay ufkunu, yani kara deliğin sınırını, bir gölgenin kenarı, kaçınılmaz kıyamet gölgesini sınırı olarak kafada canlandırmaktadır. Güneş gibi uzaktaki bir kaynağın düşürdüğü gölgeye baktığımızda, kenarlardaki ışık ışınlarının birbirlerine yaklaşmadıklarını görürsünüz. Olay ufkunu, yani kara deliğin sınırını oluşturan ışık ışınları, birbirlerine hiç yaklaşamıyorsa, olay ufkunun alanı aynı kalabilir ya da zamanla artabilir ama hiçbir zaman azalamaz. Çünkü bu ışık ışınlarından en azından bir bölümünün birbirlerine yaklaşması gerektiği anlamına gelir. Aslında ne zaman bir madde ya da bir ışıma kara deliğin içine düşse alanın artması gerekir. Ya da iki kara delik çarpışıp tek bir kara delik oluşturmak üzere kaynaşsa ortaya çıkan kara deliğin olay ufkunun alanı, İlk kara deliklerin olay ufku alanlarının toplamından ya daha büyük ya da ona eşit olur. Olay ufku alanının bu azalamama özelliği kara deliklerin olası davranış biçimleri üzerine önemli bir kısıtlama koymaktaydı. Bulgumdan dolayı o kadar heyecanlandım ki o gece doğru dürüst uyuyamadım. Ertesi gün Roger Penrose'u telefonla aradım. Düşüncelerime katıldı. Aslında sanırım alanın bu özelliğinin zaten farkındaydı. Ama onun kullandığı kara delik tanımı biraz farklıydı. Kara deliğin sınırının ve dolayısıyla alanının kara delik zamanla değişmeyen bir durumda kaldıkça her iki tanıma göre aynı olacağının farkına varamamıştı. Kara deliğin alanının azalmama özelliği entropi adı verilen ve bir dizgenin düzensizliğini ölçmekte kullanılan fiziksel niceliği çok andırmaktadır. Eşyalar kendi hallerine bırakıldıkları zaman düzensizliklerinin artacağı herkesin her zaman gözlemlediği bir olaydır. İnsan evinde onarım yapmayı bırakmaya görsün. Düzensizlikten düzen yaratabilir. Örneğin evi boyayabilirsiniz. Ama bu gayret ya da enerji harcanmasını gerektireceği için eldeki düzenli enerjinin miktarını azaltır. Bu düşünce daha kesin olarak ortaya konduğu biçimiyle termodinamiğin ikinci yasası olarak bilinir. Bu yasa kapalı bir dizgenin entropisinin her zaman artacağını ve iki dizge birleştirildiğinde birleşik iki düzenin toplam entropisinin tek tek dizgelerin entropilerinin toplamından fazla olacağını belirtir. Örnek olarak bir oda içindeki gaz molekülleri dizgesini göz önüne alalım. Moleküller sürekli olarak birbirleriyle çarpışan ve odanın duvarlarına vurup yansıyan küçük bilardo topları gibi düşünülebilir. Gazın ısısı arttıkça moleküller daha hızlı devinir, bu yüzden duvarlara daha sık ve kuvvetli çarparlar. Böylece dışarıya doğru daha çok basınç uygularlar. Moleküllerin ilk önce bir bölme ile odanın sol yanında toplandığını varsayalım. Bölme aradan kaldırıldığında moleküller dağılıp odanın her iki yarısına yayılma eğiliminde olacaklardır. Daha sonra şans eseri hepsi sağ tarafta ya da yeniden sol tarafta toplanabilir. Ama çok büyük bir olasılıkla kutunun her iki yarısına eşit olarak dağılacaklardır. Böyle bir durum, moleküllerin hepsinin odanın sol yanında olduğu ilk durumdan daha az düzenli, yani daha çok düzensizdir. Şu halde gazın entropisinin arttığını söyleyebiliriz. Benzer biçimde birinde oksijen, diğerinde azot molekülleri bulunan iki kutuyu alalım. İki kutuyu birleştirip aradaki bölmeyi kaldırırsak, oksijen ve azot molekülleri karışmaya başlayacaktır. Daha sonraki bir zamanda en olası durum, her iki kutuyu oldukça düzgün yayılmış oksijen ve azot karışımıdır. Bu durum, kutuların ilk ayrı durumlarından daha az düzenli bir durumdur ve bu yüzden entropisi daha fazladır. Termodinamiğin ikinci yasasını, fiziğin diğer yasalarından, örneğin Newton'un çekim yasasından ayıran değişik bir özelliği vardır. Çoğu durumda geçerli olmasına karşın, geçerli olmadığı durumlar da olanaklıdır. Birinci odamızdaki gaz moleküllerinin ileri bir zamanda odanın bir yarısında toplanma olasılığı milyonlarca da birdir. Ama sıfır değildir. Yani olabilir. Yakınımızda bir kara delik olsaydı termodinamiğin ikinci yasasına karşı gelmenin daha kolay bir yolu olurdu. Kara delikten içeri gaz dolu oda gibi bol entropili biraz madde atıverin. O zaman kara deliğin dışındaki maddenin toplam entropisi azalacaktır. Ama hala denebilir ki kara deliğin içindeki entropiyi de katarsak toplam entropi azalmamıştır. Ama kara delikten içeri bakamadığımız için içinde ne kadar entropi olduğunu bilemeyiz. Kara deliğin kendi dışındaki gözlemcilerin entropisini belirleyebileceği ve entropi taşıyan bir madde içine düştüğü zaman entropisi artan bir özelliği olsaydı çok hoş olurdu. Yukarıda anlatılan kara deliğin içine madde düştükçe olay ufkunun alanının arttığı buluşundan sonra Princeton'dan Jacob Bekenstein adı bir araştırma öğrencisi olay ufkunun alanının kara deliğin entropisinin bir ölçüsü olduğunu öne sürdü. Entropi taşıyan madde kara deliklerin dışındaki maddenin toplam entropisi ve ufukların alanı hiçbir zaman azalmayacaktı. Bu öneri termodinamiğin ikinci yasasının zorlanmasını birçok durumda önler gibi gözüküyordu. Buna karşın çok daha büyük bir çarpıklığı vardı. Eğer bir kara deliğin entropisi varsa o zaman ısısı da olmalıdır. Belli bir ısısı olan bir cismin de belli miktarda ışıması, yani radyasyon yayması gerekir. Hepimiz biliriz ki bir demir çubuk ateş üzerinde ısıtıldığında kıpkırmızı parlar ve ışır. Doğal olarak daha düşük ısılardaki cisimler de ışırlar. Ama ışımanın miktarı çok az olduğu için normal olarak fark edemeyiz. Bu ışıma termodinamiğin ikinci yasasının zorlanmaması için gereklidir. Bu yüzden kara deliklerin de ışımamaları gerekecekti. Ama tanımları gereği kara delikler hiçbir şey yayınlamamalıdır. Şu halde bir kara deliğin olay ufkunun alanını o kara deliğin entropisi olarak yorumlanamayacağı anlaşılıyordu. 1972'de Jim Bardeen adlı bir Amerikalı meslektaşım ve Brandon Carter ile birlikte entropi ile olay ufkunun alanı arasında birçok benzerlik olmasına karşın yukarıda değindiğim gibi bu olasılığı yok eden bir zorluğu olduğunu belirten bir makale yayınladım. Kabul etmeliyim ki bu makaleyi yazmamda olay ufkunun Bekenstein'e duyduğum kızgınlığın kısmen de olsa payı vardı. Ama sonunda beklemediği bir biçimde de olsa temelde haklı olduğu ortaya çıktı. 1973 yılının Eylül ayında Moskova'yı ziyaret ederken kara delikleri Yakov Zeldovich ve Aleksandr Starobinsky adlı iki Sovyet uzmanla tartıştım. Kendi eksenleri etrafında dönen kara deliklerin tanecik mekaniğinin belirsizlik ilkesine göre parçacık üretip yayınlamaları gerektiğine beni ikna ettiler. Savlarına fiziksel temelde nedenlerden dolayı katıldım. Yoksa bu yayınlamayı hesapladıkları matematiksel yöntemi pek beğenmemiştim. Bu yüzden oturup kendim daha iyi bir matematiksel yöntem geliştirdim. Ve bunu 1973 Kasım'ının sonunda Oxford'da resmi olmayan bir seminerde açıkladım. Henüz yayınlamanın gerçekten ne kadar olacağını saptamamıştım. Zeldovich ve Starobinsky kendi etrafında dönen kara deliklerden beklediklerini eşit bir ışıma miktarı bulacağımı sanıyordum. Ama hesabı yaptığım zaman kendi etraflarında dönmeyen kara deliklerin bile kararlı bir hızla parçacık yaratıp yayınlamaları gerektiği sonucunu şaşırarak ve öfkelenerek buldum. İlk önce bu yayınlamanın kullandığım yaklaşımlardan birinin geçersiz olduğunu gösterdiğini sandım. Wittgenstein'ın bunu haber alıp hala hoşlanmadığım kara deliklerin entropisi düşüncesini daha hararetle desteklemekte kullanacağından korkuyordum. Bununla birlikte üzerinde daha çok düşündükçe yaklaşımlarının doğru olması gerektiğine inandım. Ama beni en sonunda ikna eden şey yayınlanan parçacıkların ışık yelpazesinin sıcak bir cisminkiyle aynı olduğunu ve kara deliğin termodinamiğin ikinci yasasının zorlanmasını tam önleyecek bir hızla parçacık yayınladığının ortaya çıkması oldu. O zamandan beri bu saptamalar başka kişilerce de değişik biçimlerde tekrarlandı. Hepsi de kara deliklerin ısısı kütlesine bağlı olarak, yani daha büyük kütle, daha düşük ısıya karşı gelmek üzere bir sıcak cisim gibi parçacık ve ışıma yayınlaması gerektiğini doğrulamaktalar. Nasıl oluyordu olay ufkunun içinden hiçbir şeyin dışarıya kaçamayacağını bildiğimiz halde bir kara delik parçacık yayınlar gibi gözüküyor? Bunun yanıtı, tanecik kuramının bize söylediğine göre, parçacıkların kara deliğin içinden değil, fakat kara deliğin olay ufkunun hemen dışındaki boş uzaydan geldikleri biçimindedir. Bunu şu şekilde anlayabiliriz. Boş diye düşündüğümüz uzay tamamen boş olamaz. Çünkü o zaman içindeki çekim ya da elektromanyetik alan gibi bütün alanların tam tamına sıfır olması gerekirdi. Bir alanın değeri ve zamanla değişim hızı bir parçacığın konumu ve hızı gibidir. Belirsizlik ilkesinin dediğine göre bunlardan birisi daha büyük doğrulukla bilindiğinde diğerini bilme doğruluğu azalır. Bu yüzden boş uzayda alan kesinlikle sıfır olarak saptanamaz. Çünkü o zaman alanın hem kesin bir değerini sıfır hem de kesin bir değişim hızının, bu da sıfır, olması gerekecektir. Alanın değerinde çok az bir belirsizlik değeri ya da tanecik dalgalanmaları olması zorunludur. Bu dalgalanmalar zaman zaman birlikte ortaya çıkan, birbirinden ayrılan ve daha sonra yeniden bir araya gelip birbirini yok eden ışık ya da çekim parçacık çiftleri olarak düşünülebilir. Bunlar güneşin çekim kuvvetini taşıyan parçacıklar gibi sezilgen parçacıklardır. Gerçek parçacıklardan farklı olarak parçacık dedektörü ile doğrudan algılanamazlar. Bununla birlikte atomların içindeki elektron yörüngelerindeki küçük enerji değişimleri gibi dolaylı etkileri kuramsal değerlere son derece yakın doğrulukla ölçülebilmektedir. Belirsizlik ilkesi elektron ya da kuvark gibi madde parçacıklarının da sezilgen çiftleri olacağını öngörür. Yalnız bu durumda çifti oluşturanlardan bir tanesi parçacık, diğeri ise karşı parçacık olacaktır. Işık ve çekimin parçacık ve karşı parçacıkları birbiriyle aynıdır. Enerji yoktan yaratılamayacağı için parçacık karşı parçacık çiftini oluşturanlardan birinin artı enerjiye, diğerinin de eksi enerjiye sahip olması gerekir. Eksi enerji kısa ömürlü bir sezilgen parçacık olmaya mahkumdur. Çünkü normal koşullar altında gerçek parçacıkların her zaman artı enerjileri vardır. Bu yüzden ortağını arayıp onunla birleşerek yok olmak zorundadır. Gerçek bir parçacığın enerjisi büyük bir cisme yakınken aynı cisimden uzakta olduğundan daha azdır. Çünkü onu cismin çekiminden kurtarıp uzak bir noktaya götürmek için ek enerji gereklidir. Normal olarak parçacığın enerjisi hala artı kalır ama bir kara deliğin çekim alanı o denli kuvvetlidir ki uzak noktadaki bir gerçek parçacığın bile eksi enerjisi olabilir. Şu halde eksi enerji bir sezilgen parçacığın eğer eş bir kara delik varsa onun içine düşüp gerçek parçacığa ya da bir parçacığa dönüşmesi olanaklıdır. Sezgin parçacık bu durumda ortağı ile birleşip yok olmak zorunda da değildir. Yüzüstü bırakılmış ortağı da benzer biçimde bir kara deliğin içine düşebilir. Ya da artı enerjili olduğu için kara deliğin yakınından gerçek parçacık ya da karşı parçacık olarak kaçabilir. Uzaktan bakan bir gözlemciye bu sanki kara delik parçacık yayınlıyormuş gibi görünecektir. Kara delik küçüldükçe eski enerjili parçacığın gerçek parçacık olmadan önce alacağı kısa yol, kısalacağı için kara deliğin parçacık yayınlama hızı artar ve görünen ısısı ortaya çıkar. Kara deliğin dışarıya doğru yayınlandığı artı enerjili ışımanın eski enerji yüklü parçacıkların kara deliğin içine doğru akmasıyla dengelenmesi gerekir. Einstein'ın E eşittir mc kare denklemine göre E enerji, m kütle ve c ışık hızı. enerji kütleyle doğru orantılıdır. Şu halde kara deliğin içine doğru eksi enerji akışı onun kütlesini azaltır. Kara deliğin kütle yitirmesiyle olay ufkunun alanı daralır ama kara deliğin entropisindeki bu azalma yayınlanan ışımanın entropisiyle fazlasıyla karşılanır. Böylece termodinamiğin ikinci yasası hiçbir zaman zorlanmamış olur. Ayrıca bir kara deliğin kütlesi azaldıkça ısısı yükselecektir. Bu yüzden kara delik kütle yitirdikçe ısı yayınlama hızı artacak, sonuç olarak daha büyük hızla kütle yitirecektir. Kara deliğin kütlesi son derece küçüldüğünde ne olacağı ise pek açık değildir. Ama en akla yakın tahmin milyonlarca hidrojen bombasını eşdeğer korkunç bir son patlamayla tamamen yok olacağıdır. Kütlesi güneşten birkaç kez büyük bir kara deliğin ısısı mutlak sıfırdan ancak bir derecenin 10 milyonda biri kadar fazladır. Bu evreni dolduran mikrodalga ışımasından çok daha düşüktür. Mutlak sıfırın yaklaşık 2,7 derece üstü. Bu yüzden böyle kara delikler soğurduklarından daha az yayınlarlar. Eğer evrenin yazgısı sonsuza değin genişlemekse, mikrodalga ışıma ısısı sonunda böyle bir kara deliğinkinin de altına düşecek ve o zaman kara delik kütle yitirmeye başlayacaktır. Ama o zaman bile ısısı o denli düşük olacaktır ki, tamamen yok olması milyon kere milyon kere milyon kere milyon kere milyon kere milyon kere milyon kere milyon kere milyon kere milyon. Birden sonra 66 tane sıfır yıl sürecektir. Bu evrenin 10 ya da 20 milyar yıl, 1 ya da 2'den sonra 10 tane sıfır olan yaşından çok daha fazladır. Diğer yandan 6. bölümde söz edildiği gibi erken kara delik denen ve evrenin çok erken evresindeki düzensizliklerin çökmesiyle ortaya çıkan daha küçük kütleli kara delikler bulunabilir. Böyle kara deliklerin ısının çok daha yüksek olması ve çok daha yüksek bir hızla ışımaları gerekir. İlk kütlesi 1 milyar ton olan böyle bir erken kara deliğin yaşam süresi yaklaşık evreninkine eşittir. Daha az kütleye sahip erken kara deliklerin şimdiye kadar çoktan yok olmuş olmaları gerekir. Ama kütlesi bundan biraz daha fazla olanların hala röntgen ya da gama ışınları gibi ışıma yayıyor olmalılar. Röntgen ya da gama ışınları ışık dalgalarına benzer ama dalga boyları çok daha kısadır. Böyle deliklere kara demek doğrusu biraz haksızlık oluyor. Aslında bembeyaz olup 10 bin megawattlık bir güçle enerji yaymaktadırlar. Bu tip kara deliklerden bir tanesi gücünü dizginleyebilirsek 10 tane büyük enerji üretici çalıştırabilir. Bu işi gerçekleştirmek elbette çok zordur. Böyle bir kara deliğin kütlesi bir dağın santimetrenin milyonda birinin milyonda birine, yani bir atom çekirdeğinin içerisine sıkıştırılmış kütlesine eşittir. Bu kara deliklerden bir tanesine dünya yüzeyinde sahip olsaydınız dünyanın yüzeyini delip özeyine düşmesini engelleyecek hiçbir şey olamazdı. Sonunda yerin özeyinde durana dek yeryüzünün bir o yanına bir bu yanına salınmayı sürdürürdü. Bu yüzden enerjisini kullanmak üzere onu yerleştirebileceğimiz en uygun yer ancak dünyanın çevresinde bir yörüngedir. Onu bu yörüngeye getirmenin tek yolu da eşeğin önüne iple havuç tutmak gibi önünde daha büyük bir kütleyle onu çekmek olurdu. Bu pek uygulanabilir bir öneri gibi gözükmemekte, en azından yakın gelecek için. Erken kara deliklerin enerjilerini dizginleyemesek bile hiç olmazsa onları gözlemleme şansımız ne kadardır? Bu kara deliklerin yaşam sürelerinin çoğu boyunca yayınladıkları gama ışımasını aramak bunun bir yolu olabilir. Çok uzakta oldukları için tek tek ışımaları zayıf olsa bile toplam ışımayı algılamak olanaklıdır. Gerçekten de böyle gama ışınlarını algılamaktayız. Gözlemlenen ışıma yayınlığının frekansla, saniyedeki dalga sayısıyla nasıl değiştiğini göstermektedir. Bununla birlikte bu gözlemlediğimiz ışımanın erken kara deliklerden geliyor olması gerekmediği gibi büyük bir olasılıkla başka süreçlerden kaynaklandığı söylenebilir. Noktalı çizgi erken kara deliklerin bir ışık yılı oylumunda ortalama 300 tane bulunması durumunda gama ışınları yayınlığının frekansla nasıl değiştiğini göstermektedir. Şu halde denebilir ki gama ışınlarının gözlemlenmesi erken kara deliklerin varlığı için olumlu bir tanıt değildir. Ama bu tür kara deliklerin sayısının bir ışık yılı oylumunda ortalama 300'den fazla olamayacağını bize kesinlikle söyler. Bu sınır erken kara deliklerin evrendeki maddenin en fazla milyonda birini oluşturabileceği anlamına gelir. Erken kara deliklerin böylesine seyrekliği, yalın bir gama ışın kaynağı olarak gözlemleyebileceğimiz yakınlıkta bir tanesinin bulunma olasılığını çok düşürür gibi gözükmektedir. Öte yandan herhangi bir madde erken kara delikleri kendisine doğru çekeceğinden yıldız kümeleri içinde ya da etrafında daha sık bulunmaları gerekmektedir. Gözlemlediğimiz gama ışınları her bir ışık yılı oylumu başına ortalama 300 tane erken kara delik bulunabileceğini belirtmesine karşın kendi yıldız kümemizin içinde ne sıklıkta bulunduklarına ilişkin hiçbir şey söylemiyor. Diyelim ki bunlardan sayısı ortalamadan 1 milyon kere fazla olsun. Bu durumda bize en yakın kara delik, aşağı yukarı bilinen en uzak gezegen Pluto uzaklığında, yani 1 milyar kilometre kadar uzaklıkta bulunmalıdır. Bir kara deliğin bu uzaklıktan ışımasını 10 bin megawatt gücünde bile olsa algılamak çok zordur. Bir erken kara deliği gözlemlediğimizden emin olabilmek için aynı yönden akla yatkın bir zaman süresi boyunca, örneğin bir hafta süresince birkaç gama ışını taneciğinin algılanması gerekir. Yoksa pekala başka bir kaynaktan geliyor olabilirler. Planck'ın tanecik ilkesinin bize söylediğine göre gama ışını taneciğinin enerjisi yüksektir. Çünkü bu ışınları frekansı çok yüksektir. Bu yüzden 10 bin megawatt güç yayınlamak için çok sayıda gama taneciğine gerek bulunmaz. Pluto mesafesinden gelebilecek birkaç taneciği gözlemlemek için şimdiye kadar yapılmış gama ışını dedektörlerinin en büyüğünden daha da büyük bir gama dedektörüne gereksinim vardır. Ayrıca gama ışınları atmosferi dedelemediği için bu dedektörün uzayda kurulması zorunludur. Doğal olarak Pluto kadar yakında bulunan bir kara delik yaşam süresinin sonuna ulaşıp patlayacak olsaydı bunu algılamak çok kolay olurdu. Ama kara delik son 10 ya da 20 milyar yıldır yayınlanmada bulunuyorsa yaşam süresinin sonuna geçmişteki ya da gelecekteki birkaç milyon yıl yerine önümüzdeki birkaç yılda erişmesi olasılığı oldukça küçüktür. Bu yüzden araştırma paranız suyunu çekmeden az da olsa patlamayı görme şansınız olmasını istiyorsanız bir ışık yılı uzaklığındaki patlamaları algılayacak bir yol bulmanız gerekmektedir. Bu durumda bile patlamadan doğacak birkaç gama ışını taneciğini algılamak için büyük bir gama dedektörüne gereksinim duyma sorunundan kurtulamazsınız. Buna karşın bu durumda bütün parçacıkların aynı yönden bir zaman aralığında gözlemlemek, aynı patlamadan kaynaklandıkları güvencesini verdiği için yeterlidir. Erken kara delikleri saptayabilecek gama dedektörlerinden biri de dünyayı kuşatan atmosferdir. Zaten daha büyük bir dedektör yapmamız olanaklı gibi değil. Yüksek enerjili bir ışın taneciği atmosferdeki atomlara çarptığı zaman elektron ve pozitron, karşı elektron çiftleri oluşturur. Bunlar diğer atomlarla çarpıştıklarında başka elektron ve pozitron çiftleri ortaya çıkarırlar. Böyle elektron yağmuru denen olay ortaya çıkar. Sonuçta Cerenkov ışıması denen bir çeşit ışık görünür. Şu halde geceleri gökteki ışık parlamalarına bakarak gama ışını darbelerini algılamak olanaklıdır. Elbette şimşek düşen uydu ya da yörüngedeki uydu artıklarından yansıyan güneş ışınları gibi gökte ışık parlamaları yaratabilecek başka olaylar da vardır. Gama ışını darbelerini birbirinden oldukça uzak iki ya da daha fazla yerde aynı anda gözlemleyerek bu gibi etkilerden ayırt etmek olanaklıdır. Buna benzer bir araştırma Dublin'li iki bilimci Neil Porter ve Trevor Wickes tarafından Arizona'daki teleskopları kullanarak gerçekleştirilmiştir. Bu bilimciler değişik sayıda parlamalar görmüş olmalarına rağmen hiçbirisi erken kara delikten kaynaklanan gama ışını darbeleri olarak belirlenememiştir. Erken kara delikler için araştırmalar olumsuz sonuçlansa bile, ki öyle görünüyor, bize yine de evrenin ilk evrelerine ilişkin önemli bilgiler sağlayacaktır. Eğer evren başlangıçta karma karışık ve düzensiz ya da maddenin basıncı düşük idiyse, şimdiki gözlemlerimizle saptanan sınırdan daha çok sayıda erken kara deliğin ortaya çıkmış olması beklenebilirdi. Gözlemlenebilir sayıdan erken kara deliklerin yokluğu ise ancak başlangıçta çok yüksek basınçlı ve son derece tek düze bir evrenle açıklanabilir. kara deliklerin ışıyacağı düşüncesi, bu yüzyılın iki büyük kuramının genel görelilik ve tanecik mekaniğinin her ikisine de temelden dayanarak yapılan öngörülerin ilk örneğiydi. İlk başta nasıl olur da kara delik bir şey yayınlayabilir? Görüşünü alt üst ettiği için çok tepki gördü. Oxford yakınlarındaki Rutherford, Appleton laboratuvarlarındaki bir konferansta hesaplamanın sonuçlarını açıkladığım zaman büyük kuşkuyla karşılandım. Konuşmanın sonunda toplantının yöneticisi Londra King's College'den John Taylor anlattıklarımın tümünün saçma sapan şeyler olduğunu ileri sürdü. Bu konuda bir de makale yayınladı. Ama daha sonra John Taylor da dahil olmak üzere birçok kişi genel görelilik ve tanecik mekaniği düşüncelerimiz doğru olduğu sürece kara deliklerin bir sıcak cisim gibi ışımaları gerektiği sonucuna katıldılar. Henüz bir erken kara delik bulmayı becerebilmiş olmamamıza rağmen bulmamız halinde onun büyük miktarda gama ve röntgen ışınları yayacağına ilişkin oldukça yaygın bir düşünce birliği var. Kara deliklerden yayılan ışımanın varlığı, çekimsel çökmenin bir zamanlar sandığımız gibi son ve geri çevrilemez bir olay olmadığını üstü kapalı bir şekilde söyler. Kara deliğe bir astronot düşecek olursa kütlesi artacak ama sonuçta artan kütleye eşdeğer bir enerji evrene ışıma biçiminde geri verilecektir. Astronot bir anlamda yeniden çevrime girecektir. Astronot kara deliğin içinde uzayıp kopacağından herhangi bir kişisel zaman kavramına sahip olamayacağı için bu çeşit ölümsüzlük pek bir işe yaramayacaktır.